Evet, hepinize hoş geldiniz. Allah'ın sizine. Bugün bakıyorum daha fazla Salzburg Gensfo var aramızda. Bari biz erkekler çıkalım, bir kadın toplantısı yapın. Her zaman gelin, seviniyoruz. Özellikle Trefile'den kız kardeşlerimiz geldi. Her zaman bekliyoruz, çok seviniyoruz. Özellikle gençler de geldi mi, duayla seviniyoruz. Hani her zaman bekliyoruz. Evet, bugün Allah'ın sözüne bakmak istiyoruz ve tekst olarak Kolosseler 1. bölümü okumak istiyoruz. Ve bu mektup, Kolosseler mektubu, özellikle İsa Mesih'in yüceliğini gösteriyor. Hani kim İncil'i okuduysa fark etmiştir, Efesler mektubu daha fazla kilise için konuşuyor. Ama Kolosseler mektubu İsa Mesih'i yüceltiyor. Onun bütün şanlılığını bize gösteriyor. 1. bölüm ayet 9'dan 13'e kadar okumak istiyorum. Bakalım ne için konuşacak? Bakalım Pavlus bize ne anlatmak istiyor? Ayet 9'dan bir giriş olarak bakıyoruz. Ne vakit diyor, ne vakit sizden için duyduk, hani imanlısınız diye, o günden beri hiç durmadan sizin için dua ediyoruz. Pavlus dua ediyor Kolose kasabasındaki kardeşlerimiz için. Ne kadar büyük bir şey. Ben sık sık görüyorum ben gittiğim yerde, hani önderler sanki ayrı bir kategoriye koyuyorlar. Ve çok kişi geliyor, benim için dua et. Ya kardeşim, burada yok mu başka imanlı senin için dua etsin? Ama sen dua et, daha başka sanki. Öyle bir kafa var. Ondan sonra bizim de çok ihtiyaçlarımız var, değil mi? Bizim de öyle bir alışkanlığımız var. Ay, büyük bir sıkıntı, bir dert, bir nujda dediğimiz ihtiyaç var. O zaman ne oluyor? Tutuyoruz birisini, kardeş benim için dua et. Yani sanki bu ihtiyacı postaladın, yolladın, artık uğraşsın. Değil mi? Güzel. Evet, ve biz gerçekten bunu sevinçle yapıyoruz. Ama sen düşün, bir, değil böyle sıradan bir imanlı bir apostol senin için dua etsin. İsa Mesih'in seçtiği bir elçisi senin için dua etsin. Ay, daha başka değil mi? Daha kuvvetli bir şey. Onun için şimdi bunu okurken sanki Pavlus değil Kolose kilisesine yazıyor ve dua ediyor. Sanki sana direkt konuşuyor. Sanki yani doğrudan senin ihtiyacını paylaşıyor ve senin için dua ediyor. Acaba ne için dua edecek Pavlus senin için? Ne istiyor sen olasan? Ne istiyor yani hayatında olsun diye? Ne vakit sizin için duyduk, o günden beri hiç durmadan sizin için dua ediyoruz diyor. En başta Pavlus'un örneğine bir bakalım. Tamam mı? Sen de başka imanlar için dua ediyor musun? Yoksa sadece benim nujdacım var, belki benim ailem, kocam, karım, yani kızanlar, belki biraz daha büyük, belki birkaç arkadaş da var ama başka imanlılar için dua ediyor musun? Uzakta olan imanlılar için dua ediyor musun? Sen onu yapıyor musun? Sana burada birkaç ayet verebilirdim. Hani nerede yazıyor, birbiriniz için dua edin. Böyle şu ayet, bu ayet. Ama bu konuda sana ayet mi lazım? Gerçekten ayet mi lazım da birbirimiz için dua edelim? Yani kardeş sevgisi diye bir şey yok mu? Bu bizim içimizden gelmiyor mu? Da ayet bizi lazım zorlasın. Hayır. Kim gerçekten imanlıysa ve uzaktaki kiliselerden de bir haber aldıysa, Burgas'ta böyle olmuş, tamam mı? Frankfurt'ta böyle olmuş. İçinden otomatik olarak bir cevap olarak dua etmek geliyor. Evet. Acaba Pavlus nasıl onlar için dua edecek? Pavlus'un yani isteği nedir? Yani önemli saydığı konular nedir da bunun için dua edecek? Sağlık için mi dua edecek? Yani Allah bütün hastalıkları uğrattırsın diye mi dua edecek acaba bu mu? Ya da rahatlık için mi? Yani Rab onların önündeki bütün problemleri yok etsin, kaldırsın, rahat bir yaşam sürsünler. Acaba bunun için mi dua edecek? Yoksa bolluk için mi? Yani Allah onlara her türlü mallarla bereketlesin diye yeni mikrobüs alsınlar, yeni ev alsınlar, remont yapsınlar. Bununla mı? Yani Pavlus'un yüreğindeki konular nedir? Değil mi? Kolosseler kilisesi bunu olsun. Ya da bir diyelim hani politik güç için mi, ya da etraftakiler onu beğensinler yani bu mu? Yoksa ne? Ve şimdi bakıyoruz Pavlus konuları sıralıyor. Birinci olarak ayet 9. Bütün bilgilik ve ruh anlayışıyla dolasanız. Bütün bilgilik ve ruh anlayışıyla dolasanız. Ve onun istediği nedir bileseniz. İki konu. Anlayış ve Allah'ın istediğini anlamak. Buna bakacağız şimdi. En başta diyor ki size en fazla lazım olan şey, yani sizin en büyük ihtiyacınız nedir? En birinci tema nedir? Fark ettiniz mi? Bilgelik. Anlayış. Kafa. Gerçekten. Bilgelik lazım. Ve bu gerçekten bizim için en büyük şey, değil mi? Yani kafa yoksa, anlayış yoksa, yani hikmet yoksa o zaman öbür her şey boştur. Doğru karar veremeyiz. En birinci bu lazım, değil mi? Hani sanki istiyor dua etsin, yani onlara çakıl verme, akıl ver. Bu lazım onlara. Ve bizim için de böyle. Aylığın 3000 lira ise ama akıl yoksa aynı sonunda gene stutinga kalmaz. Öyle değil mi? Hepsi gidiyor. En büyük şey budur. Ve biz bu temada o kadar önem vermiyoruz sanki, değil mi? Sanki hepsi yani dışarıdaki şeyler bize daha önemli. Ama Yakup 1. bölüm ayet 5'te Yakup şöyle diyor. Birinizin anlayışı eksik mi? Allah'tan onu dilesin. O zaten hiç azalamadan herkese bola gani veriyor. Ama ne veriyor? Anlayış. Akıl veriyor herkese. Ve o vakit o kişiye anlayış verilecek. Dua ediyor muyuz? Rab bana akıl ver şimdi bu durumda ne yapayım? Biz sanki hep material böyle şeyler için dua ediyoruz. İşte para eksik, sağlık eksik, ev eksik, böyle şeyler. Ama hiçbir zaman demiyoruz Rab en başta her şeyden önce bana akıl ver. Doğru kararları alayım. Gündelik hayat için akıl lazım. Evet ve gerçekten biz bunu eski antlaşmada çok fazla görüyoruz. Var bir kitap, dünyanın en bilgili, en anlayışlı, en hikmetli insan onu yazmış. Süleyman, Kral Süleyman. Ve Rab apaçık diyor ki onun bilgeliği, onun hikmeti bütün dünyada ün salmış. Herkes yani öğrenmiş, hani onun gibi olmak istiyorlar. Ve o bütün bir kitap boyunca, 32 bölüm boyunca yazıyor. Ve özellikle gençleri konuşuyor. Gençleri. Oğlum diyor, evladım gel buraya. Ben sana akıl vereyim. Ama baba bana akıl lazım değil. Gençler hep öyle. Ben hatırlıyorum ben ne zaman 17-18 yaşındaydım. Oo, sen mi bana akıl veriyorsun? Ben yeni pokoleniyim, yeni kuşakım. Biz bambaşkayız, biz çok farklıyız. Siz bizi anlamıyorsunuz. Ama bak, değişen bir şey yok. Her bir kuşakta en büyük ihtiyaç budur. Akıl, anlayış ve eski Türkçe hikmet dediğimiz, hikmet, bilgelik. Yeni Türkçe, bilgelik. Ve Süleyman meselelerinde 8. bölümde bu Süleyman hani sanki hikmeti, bilgeliği konuşturuyor. Sanki bir kişiymiş gibi, bir kadın gibi kişileri çağırıyor. Bak ne yazıyor. Bilgelik yani hikmet çağırıyor. Akıl sesini yükseltiriyor. Yol kenarındaki tepelerin başında, yolların birleştirdiği yerde duruyor o. Kasabanın girişinde, kapıların yanında sesini yükseltiriyor. Ve bu da şimdi bu bilgelik, bu hikmet konuşuyor, çağırıyor seni. Ey insanlar, size sesleniyorum. Çağrım insan soyunadır. Ey ben yani akılsız kişiler, ihtiyatla olmayı öğrenin. Sağduyulu olmayı öğrenin ey akılsızlar. Söylediğim yetkin sözleri dinleyin. Ağzımı doğruları söylemek için açarım. Ağzım gerçeği duyurur. Çünkü dudaklarım kötülükten iğrenir. Ağzımdan çıkan her söz doğrudur. Yoktur eğri ya da sapık olan. Apaçıktır hepsi anlayana. Bilgiye erişen doğruluğunu bilir onların. Gümüş yerine terbiye, saf altın yerine bilgiye edinin. Bak, gümüş mü önemli? Altın mı değerli? O altınlar için neler yapıyoruz değil mi? Herkes bakıyor yarım kere bir kere olsun evde. Ama ne yapıyoruz? Bak ne diyor? Altından bu daha kıymetli. Bilgili olasın, anlayışlı olasın, hikmetli olasın. Bu varsa iyi, yoksa bu altın da seni kurtarmaz. Çünkü bilgelik yazıyor. Mücevherlerden, yani diamantlardan değerlidir. Dilediğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. Tonlarca altın da olsa, bilgi yoksa faydasız. Zenginlik ve onur, kalıcı değerler ve bolluk bendedir. Yani hikmettedir. Asıl zenginlik diyor, hikmette, anlayışta. Evet, meyvem altından, saf altından, ürünüm seçme gümüşten daha iyidir. Yani Pavlus burada dua ediyor ki en birinci istiyorum öyle uğraşasanız, bilgili olasanız, anlayışlı olasanız. İki tür demektir. Bilgi, bilgelik iki şeydir. Birincisi bilgi, yani znanie. Bir şeyler öğrenesin ya da çocuğunu öğretesin, akıl veresin. Çocuğum öğren bir şeyler bu hayatta. Yabancı bir dil mi? Bir hangi bir okula mı gidecek? Abi biz buna önem vermiyoruz. Bunlar boş şeyler. Bunlar boş şeyler sanki, değil mi? Hayır, bunlar diyor en birinci şeyler. Evet, Pavlus dua ediyor ki Kolose'deki imanlılar en birinci akıllansınlar. Ve böylece gereksiz sıkıntılara girmesinler. Öyle değil mi? Kaç defa hepimiz şahitiz. Yanlış karar veriyoruz. Yani akılsız karar veriyoruz. Ya da kararsızlık yüzünden bile sıkıntılara giriyoruz. Kaç tane kredi aldık boşuna. Öyle değil mi? Ondan sonra çek senelerce. Kaç tane kişiyle kavga yaptık boşuna. Gereksiz. Ondan sonra çek düşmanlığı gör. Ve böylelikle yüzlerce örnek var. Akılsızlık yüzünden hayatımız eğriye gidiyor. Öyle değil mi? Ve Paulus ikinci olarak diyor ki ruh anlayışı olsun sizde. Var kişi çok okumuş, çok akıllı ama ruhsal konulara gelince anlayış yok. Duhovnu temalarda onlara bir şey öğretemezsin. Bir kişi hani duyuyor internette bir kişi çok güzel ama sapık bir öğretiş. Fark edemiyor bunun yanlış olduğunu. Tamam mı? Bilmiyorlar doğru ve yanlış öğretişi ayırma. Bilmiyorlar önemli ve önemsiz konuları ayırma. Demek bu ikinci bir şey. Sadece dünya konularda değil, ruhsal konularda da anlayışımız olsun. Üçüncü yerde yazıyor, istiyorum Allah'ın istediğini anlayasınız. Allah'ın isteğini anlamak. Allah'ın istediğini anlamak. Sen bunu soruyor musun? Allah ne istiyor benden? Bu soru var mı? Yani değil sadece toplantıya gelesin. Değil sadece seslesen yani kötü bir şey yapmıyorsan. Ama daha doğrusu acaba Allah'ın bir planı var mı benim hayatımda? Rab bana göster ne yapayım bu dünyaya. Bu temada Rab bize akıl versin diyor. Önce imanlı kesin bir karar veriyor. Ben Allah'ın istediğine göre yaşayacağım. En birinci bu. Yani bu normal değil. Çünkü normal olarak biz Allah'ın istediğine göre yaşamıyoruz. Ona göre karar vermiyoruz. Neye göre karar veriyoruz? Hı? Mahalleye göre. Mahalle. Mahalle ne yaparsa ben de aynısını yaparım. Hiç sormuyoruz. Mecbur. Mecbur düğünler böyle olsun. Mecbur altın takmak böyle olsun. Bu sıra kabul ediyoruz olduğu gibi. Yani sorulmaz. Kanundan kalma. Ama biz imanlılar her bir adım önce soruyoruz. Rab ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sen direkt bana göster. Sağa sola bakmadan. Ya da direkt bir rüya falan beklemiyoruz. Ama belki kardeşler daha olgun kardeşler, kız kardeşler sana akıl versin. Ve böylelikle Allah'ın istediğini arıyoruz. Ve anlayacağız da. Evet. Ne yazıyor böyle? Öyle ki ne kadar vakit kalmışsa bu bedende yaşamaya, onu artık insanca istekler için kullanmasın. Ama onu Allah'ın isteğine uygun olarak kullansın. 1. Petrus 4:2. Evet. Biz tamam bileti aldık cebimizde. Bekleme odasında duruyoruz. İsa gibi bir tren gibi alıp bizi götürecek. Ama o zamana kadar ne yapacaksın? O zamana kadar nasıl yaşayacaksın? Sevinçli mi? Kahırlı mı? Sıkıntılı mı? Rahat mı? İşte bu senin elinde. Onun için ara Allah'ın istediğini. Onun için ara yani Rab bugün benden ne istiyorsun? Bu hayatta, bu yaşamda, bu mahallede ne yapayım? İkinci büyük bir faktör değil sadece mahalle canım çekiyor. Canım çekiyor. Bu lafı duydunuz mu? Canım. Bırak duydunuz mu? Kullanıyorsunuz mu? Canım çekiyor. Canım istiyor. Nerede bu canın? Hangi cepte? Nerede bu can? İçinde değil mi? Demek ki bir kontrast var burada. Benim istediğim olsun. Sen bekle orada. Sen bekle orada. Sen bana karışma. Ama İsa Mesih Getsemani bahçesinde öyle bir derece geldi ki benim istediğim olmasın, senin istediğin olsun. Ve bu her bir imanlının duasıdır. Her bir imanlının duası böyle olmaz. Tamam mı? Canımıza bakmıyoruz, keyfimize bakmıyoruz ama Rabbin istediğine bakıyoruz. Sen Rabbin istediğini önce biliyor musun? Bir. Ve sonra yapmak istiyor musun? İki. Ama aslında ters. Önce karar veriyorsun yapmak istediğini yani. Onu yerine getireceğim diye karar veriyorsun. Ondan sonra Rab sana gösterecek ne yapasın. Birçok kişi ters düşünüyorlar. Önce Rab bana konuşsun, sonra onun istediğini yapıyorum. Ters. Önce karar ver. Rab, ben istediğini yapacağım. Ondan sonra Rab sana gösterecek ne yapasın. Değil mi? İbrahim'i çağırırken Ur kasabasından Rab program yapmadı. Önce istiyorum yani Haran'a gidesen, sonra Kenan'a gidesen, sonra Beersheba'ya gidesen. Böyle biraz bir saniye, böyle bir güzergah çizmedi. Hayır, yola çık. Ondan sonra sonra söyleyeceğim ne yaparsın. Rabbin istediğini anlamak istersek önce böyle İbrahim gibi bir adım atasın. Karar veresin. Benim hayatım artık Rabbin elinde ve o bana gösterecek. Ondan sonra sana konuşacak. Evet, Rabbin isteğini bilmek istiyor musun? Rabbin isteği iki türlüdür. Var onun bir isteği her bir insan için. O hep aynı. O değişmez. Rab istiyor yani hakikat bilgisine erişsin ve kurtulsun. Bu her bir insan için geçerli. Ama ondan sonra aynı zamanda var onun isteği sadece senin için. Var başka bir isteği yani sana konuşuyor, bana konuşmuyor. Sadece senin için. O seni kullanmak istiyor öyle bir iş için sadece sen onu yapabilirsin. Bunu anladın mı? Yani bu mahallede sen Rab'in istediğini yerine getirmeye karar verdin mi? O sana öyle bir iş veriyor, verecek de hani sadece sen onu yapabilirsin. Başka yok bir kardeş, bir kız kardeş senin işini yapabilsin. Aşağı yukarı İsa'dan 800 sene önce Elişa peygamberin zamanında genç bir İsrailli kız vardı. Onun adı bile geçmiyor. Ama onun yaptığı bize güzel bir örnek olsun. Biz onu okuyoruz 2. Krallar 5. bölümde 1'den 4'e kadar. O da bir Suriyeli general vardı Naman adında. O çok meşhur onun yaptığı. Ama bakalım nasıl o derece geldi değil mi? Naman cüzamlıydı, hastaydı. Ondan sonra Elişa'ya gitti ve Elişa onu iyileştirdi. Ve böylelikle bu adam İsrail'in tanrısını tapmaya başladı. Putları bıraktı ve Rabbin yani Yahve'nin adını Suriye'de yaymaya başladı. Kim buna sebep oldu biliyor musunuz? Şimdi okuyoruz. Aram yani Suriye kralının ordu komutanı Naaman efendisinin gözünde saygın, değerli bir adamdı. Çünkü Rab onun aracılığıyla Aramlıları zafere ulaştırmıştır. Naaman yiğit bir askerdi. Ama bir deri hastalığına yakalanmıştı. Yani sanki cüzamlı ve ölüm yolunda. Aramlılar düzenledikleri akınlar sırasında İsrail'den küçük bir kızı tutsak almışlardı. Bu kız Naaman'ın karısının hizmetine verilmişti. Bu kız şimdi hani Suriye'de yaşıyor. Yabancı bir evde, yabancı bir memlekette. Bir gün hanımına keşke efendim Samire'deki peygamberin yanına gitse. Peygamber onu deri hastalığından kurtarırdı dedi. Naaman gidip İsrailli kızın söylediklerini efendisine krala anlattı ve ondan sonra bu olayı görüyoruz. Nasıl Naaman Elişan yanına gidiyor ve düzeliyor. Ama nasıl? Kim sebep oldu? Bu küçük kız. Belki 9-10 yaşında küçük bir kız. Sen düşün. Sen bu 9-10 yaşında bir kızsın. Hatırla ne zamanydı bu yaşta. Yabancı askerler senin köyüne baskı yapıyorlar. Belki ananı babanı öldürüyorlar. Seni kaçırıp tamamı alıyorlar, uzak bir memlekete götürüyorlar. Onların dilini bilmiyorsun, onların sıralarını bilmiyorsun. Abi, böyle bir kız ne yapabilir? Ya depresiye düşüyor, ya büsbütün yani hayatından beziyor, ya da bu kız gibi yapıyor. Yapayalnız kaldın, ne kadar acı bir şey. Ama o da yazıyor, Rab Aramlılara zafer verdi, kendi halkına karşı. Düşünebiliyor musun? Rab yabancı bir ordu kullanıyor senin halkına karşı ve senin anan baban ölüyor. Ve o kız şimdi Naaman'ın evinde hizmetçi. Ve Rab onu kullandı, Naaman'ı Elişan yanına getirsin ve o kocaman mucize yapsın diye. Bugüne kadar anlatılıyor bu kızın yaptığı. Bu kız olmasaydı bu mucize olmayacaktı. Anlayabilir misiniz? Rab'in planı, onun isteği buydu o kız için. Ve o kız onu yerine getirdi. Ve aynı bunun gibi eminim Rab senin için de bir planı var. Ki onu yapasan. Ve sadece sen bunu yapabilirsin. Soruyor musun? Dua ediyor musun? Rab bana göster. Senin planın nedir? Ne yapayım? Senin krallığın için. Evet. Onun için Pavlus dua ediyor. Bakın siz Kolose'deki imanlılar. Böyle dua edeyim sizin için. Rab sizi bunu göstersin. Rab sana size tek tek göstersin ki ne yaparsınız? Onun planı nedir? Evet. İkinci bir dua. Ayet 10. Öyle ki yazıyor, Rab'be layık olarak yaşayasanız, layık olarak yaşayasanız, onu her meselede memnun edesiniz. Bak, Rab'be layık olarak yaşayasanız. Bu da üç konu var. En birinci yazıyor, onu her meselede memnun edesiniz. Bu konuşuyor karakter için. Rab'be memnun etmek için hani sağlam bir karakter lazım. Evet, bu konuda bazen sıkıntıya düşüyorum. Depresiye düşüyorum açıkçası. Çünkü imanlı diye geçen kişileri görüyorum. 10, 15, 20 sene imanlı. Ama karakterden yana sanki daha dün vaftiz olmuşlar. Sanki daha dün hani İsa Mesih'i tanımışlar. Evet değil mi? Bir kişi büyümekle değişiyor. Karakterimiz de lazım gittikçe büyüdükçe İsa Mesih'e benzer olsun. Elbette günahsız olarak yaşayamayacağız. Ama gene de eski bir imanlıdan başka bir hareketler, başka düşünceler bekliyoruz, başka laflar bekliyoruz. Ne kadar eski bir imanlıdan değil mi? Ve imanlının karakteri lazım seneden seneye değişsin. Kendi kendini sor. Ve Paulus dua ediyor. Bunu istiyorum sizden. İhtiyaç bu. Karakteriniz İsa Mesih'e gittikçe daha benzer olsun. Evet. Ama aynı mahalle kafası imanlılara da varsa o zaman ne yazık. Sen düşün. Bir kız sevgilisine memnun etmeye çalışmaz mı? Gençler, delikanlılar birbirlerine yani bulmuşlar. Büyük bir atraksiyon var, bir çekicilik aralarında. O zaman bu delikanlı çocuk, bu delikanlı kız birbirlerinin isteklerini yani sormayacaklar mı? Birbirlerini yani memnun etmeye çalışmayacaklar mı? Hı? İncil'de yazıyor ki biz imanlılar Mesih'in geliniyiz. Bu delikanlı kız biziz bütün topluluk olarak yani tamamı. Ve biz de İsa Mesih'in hani gönlünü yapmalıyız değil mi? Düşün bakalım bir kız diyor, aa falanca çocuğu çok seviyorum, aşkı oldum. Ama görüyorsun o çocuk yani için hiçbir şey yapmıyor. Ve bu kız üşeniyor, bu çocuk için yarım saat daha erken kalksın. Ne diyeceksin, ne düşüneceksin? Ya da desin, aa git çoraplarını kendin yıka. Evlilikten sonra. Ya dese, kusura bakma seninle kıra çakamam dakikada gezinmeye. Çünkü başka arkadaşlar beni çağırıyor. Olur mu? Ne diyeceksin? Bu kızın aşkı, bu kızın sevgisi ya da çocuk olsa aynı gerçekçi mi? Ne diyeceksin? Hayır diyeceksin bu sahte değil mi? Evet o kız belki konuşuyor çocuğu severmiş ama hayatta bir şey görünmüyor. Onun sevgisi sahtedir. Evet ve onun için Pavlus diyor istiyorum karakteriniz sağlam olsun tamam mı? Her konuda onu memnun etmeye hani uğraşasanız İsa Mesih'e memnun etmeye çalışıyoruz. Hani kim imanda büyümüşse onun karakteri büyümüşse. İkinci olarak diyor ki her iyi işte yemiş verirsiniz. Pardon her iyi işte yemiş getirirsiniz. Yani meyve getirirsiniz. Bu konuşu hizmet için. Hizmet için. Pavlus dua ediyor. Siz Kolosiler hizmet etmeye nedir öğrenirseniz. Evet bir elektrik fişi çekiyorsun makineden ve ne oluyor? Her şey olduğu gibi kalıyor değil mi? Kompüterde çalışmışsın, yazmışsın ama fiş çekildi mi ne oluyor? Her şey oraya kadar. Çamaşır atmışsın makineye dönüyor ve böyle bir program var değil mi? 30-60 ben anlamıyorum bu şeyleri ama hani bu programlar varmış ve fişi çekiyorsun ne oluyor? Programı olduğu yerde kalıyor. Bitti oraya kadar. Değil mi? Bizim hayatımıza bakalım. Bugün Rab senin kablonu çekerse hayatının sonu olursa değil mi? Bugün hayatının son günü olsa miras olarak ne bırakıyorsun? Senin programın nereye kadar erişmiş? Hani ne kalıyor senin hayatından bir rezultat olarak, bir sonuç olarak? Ama ben konuşmuyorum yani evler, altınlar, arabalar, çocuklar yetiştirmiş. Bunu konuşmuyorum. Ruhsal mirasın ne olacak? Geride ne bırakıyorsun? Değil mi? Rabbin önüne çıktığı zaman hani hesaplaşmaya o benzetmedeki hizmetçi gibi değil mi? Hani hatırlıyorsunuz bir benzetme var. İsa dedi ki hani üç hizmetçi varmış, zengin bir adamın hizmetçisi varmış. Birincisine 5 talant, ikincisine 2 talant veriyor. Üçüncüsüne 1 talant veriyor. Ve ne yapıyor adamcağız? Ay bozulmasın benim talantcağızım gömüyor onu. Kullanmıyor, çalışmıyor değil mi? O zaman efendisi dönünce kar olarak ne getirdin bana soruyor. Sormuyor ne kadar ben sana verdim de çeviriyorsun. Kar istiyorum senden. Bir fazlalık, bir büyüme. Evet, Rab bugün senin hayatında böyle bir hesaplaşma yaparsa, senin hayatından bir rezultat, hani bir sonuç çıkarırsa ne diyebilirsin, ne gösterebilirsin, ne kalıyor? Ve orada ruhsal dünyadaki matematika, oradaki sıra bambaşka. Hani yeryüzündeki matematikadan çok farklı. Hani ölüm yatağında adam, yaşlı bir adam hesap yaparsa ne yaptım benim hayatımdan, o zaman kazandığı şeyleri sıralıyor. Çocuklar kazandım, ev kazandım, araba kazandım, şudur budur. Şöhret, şan, şeref kazandım. Bana ne verdiler, değil mi? Ben alıyorum. Öyle. Ama gökteki, ruhsal dünyadaki matematika fazla. Değil ne kadar mal biriktirdin, değil ne kadar topladın ama kaç kişiye hizmet ettin? Kaç kişiye hizmet ettin? Sadece bu kalıyor. Ve Rabbin sorduğu hesap budur. Ama bunu etmişsin, bunu kazanmışsın, bu kadar biriktirmişsin. Bunlar yanıyor, yok. Son rezultat, yani senin kemiklerin bile kalmayınca Rabbin tek bir hesabı var. Kaç kişiye sevgi gösterdin, kaç kişiye hizmet ettin? Bu kalıyor. Ve defterleri açılınca sadece bu yazıyor orada. Başka hiçbir şey yazmıyor. Ne senin kızanların, ne senin arabaların, ne senin evlerin. Kaç kişiye hizmet ettin? Ve onun için Pavlus diyor, ben dua ediyorum, her iyi işte yemiş getiresiniz. Yani Rabbin önüne çıktığınız zaman bir gün elinizde bir şey olsun. Gösterebilirsin. Bu kadar hizmet ettim. Evet, Titus 3:14. Biz protestanlar bu ayetleri çok sevmiyoruz. Çünkü biraz papaz kilisesi kokusu var diye düşünüyoruz. Ama bak ne yazıyorlar. Bizim kardeşler de iyi işler yapmayı öğrensinler. İyi işler yapmaya öğrensinler. Demek öğrenmek derken normal gelmiyor. Uğraşacaksın başkalarına hizmet etmeye. Böylelikle acele ihtiyaçları karşılayacaklar ve faydasız kalmayacaklar. Efesliler 2:10. Çünkü biz kendimiz Allah'ın işiyiz. İyi işler için Mesih İsa'da yaratıldık. Allah o iyi işleri önceden hazırladı. Hep onlarla uğraşalım diye. Biz imanlılar. Rab hazırladı, bekliyor, her şey hazır. Yeter ki sen yap bunu, sen yerine getir. Evet. Ve üçüncü olarak, aynı ayette yazıyor, Allah bilgisinde büyüyeseniz. Ve bu konuşuyor beraberlik için. Müşareket eski Türkçe. Yani birliktelik. Allah bilgisinde büyüyeseniz. Allah bilgisinde büyümek var. Allah'ı az tanımak var, daha fazla tanımak var ve çok tanımak var. Var İncil bilgisi, var Allah bilgisi. Farklıdır. Yani İncil bilgisi Allah hakkında bir şeyler bilmek. Ama Allah bilgisi Allah'ın kendisini tanımak. Çok farklı. Var informasyon biriktirmek, var gene Allah'ı bir kişi gibi tanımak. Var birçok fenler, bir futbol oyuncunun hakkında ya da bir şarkıcının hakkında bütün her şeyi biliyorlar. Bir futbol fenisin ya da bir şarkıcının fenisin. Tamam mı? Ve madem yüreğin yanıyor bu futbol takımı için ya da bu şarkıcı için, bu kişi hakkında, bu takım hakkında çok bilgi topluyorsun. Her şeyi öğreniyorsun. Kim ne zaman oynamış, kim kaç tane faul yapmış, kim kaç tane kırmızı kart yemiş. Hepsini statistik, hepsi biliyorsun. Çünkü bir fansin. Tamam mı? Belki bu şarkıcının doğum günü, beğendiği renkleri, zevkleri, her şeyi biliyorsun. Bilgi çok. Ama bir kere o futbolcularla karşı karşı oturup, yani tanışmadın. Bir kere o şarkıcıyla aynı odada bulunmadın. Görüyor musunuz? Aynı biçimde biz Allah hakkında çok şeyler bilebiliriz. Ama eğer onu bir arkadaş gibi, bir dost gibi tanımazsak ne fayda? Evet, belki çok kişi çok ayetler ezberlemiş, titre yapıyorlar. Ama Rabbin kendisini tanıyorlar mı acaba? Peki tanımak nasıl oluyor? Bir kişiyle nasıl tanışabilirsin, onu nasıl tanıyabilirsin? Ne lazım? Tanımak vakit geçirmekle oluyor. Vakit geçirmekle. Onunla konuşmakla. Ve onu seslemekle. Var kişi konuşuyor ve hiç seslemiyorlar. O kişiler karşıdaki kişiyi hiçbir zaman tanıyamayacaklar. Seslemek lazım. Ve konuşmak lazım. Evet, aynı biçimde ancak Rab'le vakit geçirdin mi onu tanıyabilirsin. Vakit geçirmek. Nasıl oluyor bu? Nasıl Allah'la vakit geçiriyoruz? Ama daha öteye gitmek istiyorum. Sadece vakit geçirmek de yeterlidir. Ne demek istiyorum? Mesela büyük bir fabrikadasın. 300 kişi çalışıyor aynı kocaman hangar içinde. Her bir fabrikada gördüğünüz gibi. Bu 300 kişiyi tanıyor musun? Diyebilir misin? Ben onları tanıyorum. Hayır, değil mi? Vakit geçiriyorsun. Her gün vakit geçiriyorsun onlarla. Ama diyebilir misin? Ben onları tanıyorum. Ne vakit bir krize oluyor? Ne vakit bir zorluk oluyor, o zaman kişiler bir ara geliyor. Ve hemen başlıyorlar yani konuşmaya. ve en derin temalar meydana çıkıyor. Bir karar vermek durumuna gelirsin, o zaman o kişinin karakterini tanıyorsun. Belki sen her gün ya ikişer saat konuşuyorsun komşuyla ama ne zaman aslında onu tanıyorsun? Bir krize zamanında. Ve krize Grekçe kötülük, bela demek değil, krize aslında karar vermek noktası demektir. Yani yol ayrımı var, yol çatal var, böyle değil mi? Sağ mı sol mu? İşte bu bir krize aslında. Ne zaman bir karar vermek durumuna gelinirse, bir krize varsa o zaman bir kişinin karakterini tanımış oluyorsun. Bakalım bu durumda nasıl karar veriyor? Aa, şimdi tanıdım onu. Eyüp da o kadar çekirlerden sonra, hatırlıyorsunuz değil mi? Eyüp. O kadar çekirlerden sonra Rab'le karşılaştı. Rab ona göründü. Hani yazıyor hani bir fırtına içinde, böyle bir kasırga içinde Rab'le buluştu. Ve o zaman Eyüp sustu. Önce anlattı, Allah böyle, Allah şöyle, çok bilgi vardı. Ama sonra Eyüp 42:5'te şöyle okuyoruz. Senin hakkında bildiklerim hepsi kulaktan duymaydı. Ama şimdi gözlerimde gördüm seni. İşte fark burada. Allah'ı biliyor musun yoksa tanıyor musun? Onun hakkında bir şeyler öğrendin mi? Yoksa bir ahbap gibi, yoksa bir tanıdık gibi onunla konuşuyor musun? Ve hani kriz durumunda onu tanıdın mı? Evet. Pavlus da aynısı dua ediyor Kolose'deki kardeşler için. İstiyorum siz Allah'ı öyle tanımaya başlarsanız. Tamam mı? Evet. Mesela bir kilise için bu büyük, büyük bir tehlike. Biz hani Kolose'ye bakmayalım ama kendi kilisemize, topluluğumuza bir göz atalım. Çünkü vardı başka bir kilise Korint'te ve Pavlus onlara şöyle yazıyor. 1. Korintliler 15, 33, 34. Hiç aldanmayın kötü arkadaşlar. Güzel terbiye bozuyorlar. Tabii bu bizim gençlerimiz için çok büyük bir af. Kimini koyuyorsun kendine? Sanma ki sen onları değiştireceksin. Unut, onlar seni değiştirecek. Onlar seni bozacaklar. Ama şimdi Pavlus devam ediyor. O imanlara konuşuyor. Doğruluğa uyanın ve günah işlemeyin. Ve şimdi, çünkü bazıların Allah'tan haberi yok. Nasıl bunlar imanlı ya? Nasıl diyebilirsin bunların haberleri yok Allah'tan? Ağlanasınız diye bunu söyledim yazıyor. Bakın ne kadar yazık bir şey. Bu Korint kilisesinde büyük büyük işler yapardılar. Hepsi dua ederdiler. Rab bana mucize gücü ver. Rab bana peygamberlik ver. Rab bana dil ver. Hepsi bu büyük işleri yapmaya kalktılar. Dillerde konuşmak, peygamberlik bilmem ne. Hristiyanlık dersen var. Ama Rab'i tanımak yoktu. Tamam mı? Rab'i tanımak yoktu. Ve Pavlus diyor ben utanıyorum çünkü siz daha Allah'ı tanımıyorsunuz. Belki çok büyük imanlı gibi gösteriyorsunuz ama kökten, yürekten Allah'ı tanımıyorsunuz. Evet, son olarak ayet 11 Pavlus şöyle yazıyor. Bunun için Rab'in şanlı kudretine göre bütün güçle kuvvetlenesiniz. Öyle ki her şeye sevinçle, dayanmakla ve sabırla katlanasınız. Üçüncü bir tema. Pavlus konuşuyor, dua ediyor, kuvvet için. Kuvvet için, de bu bize lazım değil mi? Yani ben çok defa biliyorum ne yapayım ama gücüm yok. Hani yoğulmuşum, ya da üşeniyorum, ya da artık boş veriyorum. O zaman ne lazım bana? Akıl lazım değil, bilgi lazım değil, hikmet lazım değil. Ne lazım bana? Kuvvet lazım. Bir kola lazım, bir kola için değil mi? Enerji drink için de böyle. Ve imanlı hayatımızda da böyle. Çok defa hani biliyoruz ne lazım yapsın ama kuvvet yok. Pavlus 3 son olarak yani bunu dua ediyor. Efesler 6:10'da şöyle yazıyor. En sonunda Rab'de kuvvetli olun. Onun güçlü kudretini alın. Allah'ın bütün silahlarını kuşanın ki şeytanın oyunlarına karşı sağlam durasanız. Çünkü bizim muharebimiz et ve kana karşı değildir. Ama bu karanlığın ruh hükümetlerine, ruh güçlerine, ve bu dünyanın ruh kuvvetlerine karşıdır. Göklerdeki kötü ruhlara karşıdır. Onun için Allah'ın bütün silahlarını kaldırın. Evet. Onun için bize kuvvet lazım. Çünkü hani suda durmak gibi ya ileri ya geri. Aynı yerde durmak yok. Tamam mı? Bir tekelekte yerde durmak yok. Ya ileri gidiyorsun ya düşeceksin. Aynı biçimde bizim ruhsal bir savaşımız var. Ve bu savaş içinde neutral, tarafsız kalmak yok. Ya ilerleyeceksin ya düşeceksin. Evet, iki defa Pavlus burada silahlar için konuşuyor. Yeterli değil silahların olsun. Ama bu silahları lazım taşıyasan. Yanında olsun değil mi? Sadece onu dolapta kilitli tutmak fayda getirmez. Dolapta silahlar var ama senin yanında değil. Onun için Paulus diyor silahları kuşanın, tutun, kaldırın. Birçok imanlı o kadar börsük, o kadar gevşek bırakıyorlar kendilerini. Sanki bekliyorlar bir kişi gelsin onları çeksin. Şeytan gelsin çek beni. Öyle bir durumda. Evet. İsa'nın birinci olarak çağırdığı öğrencisi Simon adında biriydi. Hatırlıyorsunuz kim? İsa onun adını değiştirdi. O en başta çok çevikçi ve oynak idi. Değil mi? Aklı sekundada değişiyordu. Çabuk bir temaya kapılırdı. Ama sonra büyüdü, tersine döndü. İsa onun ayaklarını yıkamaya kalktı. Ve Simon ne dedi? Aa asla yıkamayacaksın. Olmaz. İsa bir laf yapıyor. Ve bir sekunda sonra Petrus diyor. O zaman diye sağ ayaklan bütün bedenimi yıka. Tabii öyle oynak bir kişiydi. Evet. Önce İsa dedi ki ölüme kadar senden vazgeçmeyeceğim. Sonra 3 defa aynı gecede onu inkar etti. Yani hiç stabilinos sağlamlık yoktu. Ama ne zaman Rab ona kutsal ruhunu verdi. Bambaşka bir Petrus'u görüyoruz. Onun hayatında bir kuvvet verildi. Kuvvet gördü. Binlerce kişinin önüne ayağa kalkıp vaaz ediyor. Ve sonra çok parlamentonun önüne çekiyor. Ben size değil daha fazla Rab'e itaat etmem gerekiyor diye söylüyor. Evet. Ne oldu? O kuvvetlendi. Sapasağlam oldu. Petrus oldu. Ve Petrus kaya demektir. Evet. Kuvvet geldi mi senin hayatına sen de bir kaya olursun. Yani Petrus gibi kaya mısın? Kaya mısın yoksa su musun? Kaya kadar sağlam mısın yoksa su kadar oynak mısın? Evet ve son zaklaşanı olarak ayet 12'de diyor ki babaya şükür edesiniz. Ben dua ediyorum siz öyle bir duruma gelesiniz her durumda Allah'a şükür edesiniz. Zor günlerde de, iyi günlerde de, kahırlı günlerde de, sevinçli günlerde de, bollukta da, darlıkta da hep aynı. Evet ve o burada devam ediyor. Kutsallarda aydınlık içinde bir miras verdi diye bize de o mirastan bir pay verdi. Çünkü o bizi karanlık devletinden sevgili oğlun krallığına geçirdi. Onda kurtuluşumuz var, günahlarımıza af var. Bu mektupta Paulus 4 defa şükür etmek konusunda konuşuyor. Kolosser 2:7 İmanınızla kuvvetlenin, şükür edip o imanla dopdolu olun. Kolosser 3:15 Ve Mesih'in barışı yüreklerinizi aydasın. Bu maksat için tek bir bedenin içine çağrıldınız hem de şükür edin diyor. Kolosser 3:17 Her şeyi Rab İsa Mesih'in adında yapın. Onun adıyla Baba Allah'a şükürler edin. Kolosser 4:2 Kendinizi duaya verin. Durmadan şükür etmekle onda devam edin. Dua edin, şükür etmekle. Ah ne kadar zor. Biz Allah'a hep birebir alışveriş listesi yolluyoruz. Şeker lazım, şırlağın lazım bilmem ne. Rab bunu yap. Duydun mu? Ha tamam. Ama şükür ediyor muyuz? Şükür ediyor muyuz değil mi? İşte bu bizi yani kuvvet versin. Bu bizi kuraj versin. Hani her bir durumda şükür edersiniz. Pavlos'un dua isteği budur. Bunu öğrenirim. Rab sizin olsun.